Ayrım 14.
Aşk ve Öbür Cinler. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 163. Akşam yemeği 3 türlü et ve bahçenin en seçkin sebzeleriyle yapılmış kreol usulü biberli yahniydi. Dulce Olivia kılığına çok iyi giden hanımefendi tavırları içinde yemek servisini yaptı. Huysuz köpekler hırlayarak onu izliyor ve bacaklarının arasında dolanıyorlardı. O da tatlı fısıldılarla onları oyalıyordu. Gençken ve aşktan korkmadıkları zamanlarda olabilecekleri biçimde sofrada Marquis'in karşısına geçip oturdu. Birbirlerine bakmadan şakır şakır terleyerek ve yaşlı bir evli çiftin kanıksamışlığı içinde çorbalarını kaşıklayarak sessizce yediler yemeklerini. Birinci yemekten sonra Dulce Olivia yemeğe ara vererek içini çekti ve geçmiş yıllarının bilincine vararak şöyle dedi. Böyle olabilirdik. Onun sertliği Marquis'e bulaşmıştı. Onu iki dişi eksilmiş, gözlerinin feri kaçmış, şişman ve yaşlanmış olarak getirdi gözünün önüne. Babasına karşı gelme yürekliliğini gösterebilmiş olsaydı belki de böyle olacaklardı. Öyle aklı başında gibi görünüyorsun ki dedi ona. Hep böyleydim diye karşılık verdi öteki. Beni asla olduğum gibi görmeyen sendin. Ben seni hepsinin genç ve güzel olduğu ve en iyisini ayırt etmenin kolay olmadığı bir kalabalığın içinden seçtim dedi Marquis. Senin için ben kendim seçtim kendimi dedi Dulce Olivia. Sen seçmedin. Hep şimdiki gibiydin. Zavallının tekiydin. Kendi evimde bana hakaret ediyorsun diye karşılık verdi Marquis. Atışmanın kaçınılmazlığı Dulce Olivia'yı coşturmuştu. Senin olduğu kadar benim de evim dedi. Bir kahpenin doğurmuş olmasına rağmen kızının da benim olduğu gibi. Ve yanıt vermesine fırsat bırakmadan sözünü tamamladı. En kötüsü de onu kötü ellere emanet etmiş olman. Tanrı'nın ellerine dedi Marquis. Dulce Olivia öfkeyle haykırdı. Psikoposun onu fışa sürükleyip gebe bırakan oğlunun ellerine. Kendi dilini ısırsan zehirlenirsin diye bağırdı Marquis sinirlenerek. Sagunta abartır ama yalan söylemez dedi Dulce Olivia. Hem beni aşağılamaya da çalışma. Öldüğünde suratını pudralayacak bir tek ben kaldım çünkü. Oyunun her zamanki son perdesiydi bu. Gözyaşları koca koca damlalar halinde tabağın içine düşmeye başlamıştı. Köpekler uyumuşlardı ama kavganın gerilimi onları uyandırmış, başlarını tedirginlikle kaldırarak hırlamaya koyulmuşlardı. Marquis soluğunun daraldığını hissetti. Görüyorsun işte dedi öfkeyle, böyle olacaktık. Dulce Olivia yemeğini bitirmeden kalktı. Sofrayı topladı. Müthiş bir öfke içinde tabaklarla tencereleri yıkadı. Çıkarken de her birini yalağın içinde kırıyordu. Ağlamasına göz yumdu Marquis. Ta ki tabak çanağın kalıntılarını bir dolu yağmuru gibi çöp tenekesinin içine boşaltana kadar. Sonra da vedalaşmadan çekip gitti. Ne Marquis ne de başka herhangi bir kimse, Dulce Olivia'nın ne zaman kendisi olmayı bıraktığını ve yalnızca geceleri evin içinde dolaşan bir hayalet olmaya sürdürdüğünü asla öğrenemedi. Gaetano Dallora'nın psikoposun oğlu olduğu yalanı, Salamanca'dan beri birbirlerine aşık oldukları biçimindeki daha eski yalanın yerini almıştı. Dulce Olivia'nın Sagunta tarafından da doğrulanan ve daha da abartılan yorumu, Sierra ve Maria'nın gerçekten de Gaetano Dallora'nın şeytani iştahına doyuma ulaştırmak için manastıra kapatıldığı ve iki başlı bir çocuğa gebe kaldığı biçimindeydi. Sagunta'nın anlattığına göre, safahat alemleri bütün Clarice toplumuna bulaşmıştı. Marquis bir türlü kendine gelemedi. Anılarının kaygan bataklıklarında el yordamıyla dolaşarak korkuya karşı sığınabileceği bir yer aradı ve yalnızlığının içinde yücelttiği Bernarda'nın anısını bulabildi sadece. Bu anıyı, onun en nefret ettiği yanlarını, pis kokulu yellenmelerini, ters yanıtlarla kafa tutmalarını, çıkıntılı ayak kemiklerini aklına getirerek def etmeye çalıştı. Ama onu ne kadar çok alçaltmaya çalışırsa, anıları o kadar çok ülküleşiyordu. Sonunda özlemlerine yenik düşerek gittiğinden beri orada olduğunu sandığı Mahates'teki şeker kamışı değirmenine haber yollayarak ortalığı yokladı. Bernarda gerçekten de oradaydı. Her ikisinin de hiç değilse yanında ölebileceği biri bulunsun diye kırgınlıklarını unutup eve dönmesi için haber yolladı. Bir yanıt çıkmaması üzerine kalkıp onu bulmaya gitti. Marquis'in anılarının ırmaklarında yeniden dolaşması gerekecekti. Genel valiliğin en güzellerinden olan çiftlik bir hiçe dönüşmüştü. Otların arasında yolu ayırt etmek olanaksızdı. Değirmenden geriye yalnızca döküntüler, pasın yiyip bitirdiği makineler, şeker kamışı cenderesinin koluna hala koşulu duran son iki öküzün iskeletleri kalmıştı. Rüzgarların fısıldaştığı pınarbaşı, su kabaklarının gölgesinde hayat dolu tek şey gibi görünüyordu. Marquis, sazlıkların kavrulmuş sapları arasında daha evi göremeden, Bernarda'nın artık doğal kokusu haline gelmiş olan sabunlarının parfümlü kokusunu almış ve onu görmeye nasıl can attığının farkına varmıştı. İşte orada, bakışlarını hiç kımıldamadan ufka dikmiş kakao yiyerek, kapı sundurmasının kenarında salıncaklı bir sandalyede oturuyordu. Üzerinde pembe pamukludan hafif bir giysi vardı. Saçları pınar başında daha yeni yaptığı banyodan hala ıslaktı. Marquis sundurmanın üç basamağını çıkmadan önce "İyi akşamlar" diye selamladı onu. Bernarda bu selam hiç kimseden gelmemiş gibi ona bakmadan karşılık verdi. Marquis terasın kenarına çıktı ve oradan bakışlarını çalılıkların üzerinden geçirerek bir uçtan öbür uca ufkun üzerinde gezdirdi. Göz alabildiğince yabani çalılıklar vardı yalnızca. Bir de pınar başındaki su kabakları. "İnsanlara ne oldu?" diye sordu. Bernarda tıpkı babası gibi yine onun yüzüne bakmadan yanıt verdi. "Hepsi gittiler," dedi. "100 fersahlık çevrede tek canlı kalmadı." Marquis bir sandalye bulmak üzere içeri girdi. Evin her yanı dökülüyordu. Minik pembe çiçekli yeşillikler zeminin tuğlaları arasından başlarını çıkarmışlardı. Yemek odasında termitlerin delik deşik ettiği iskemlelerle eski masa ve kim bilir ne zamandan beri durmuş olan saat yine oradaydı. Hepsi de soluk alırken hissedilen gözle görülmez tozlu bir havanın içindeydi. Marquis iskemlelerden birini dışarı taşıdı. Bernarda'nın yanına oturarak çok alçak sesle ona şöyle dedi. "Sizin için geldim." Bernarda istifini bozmadı. Ama başıyla belli belirsiz algılanabilen olumlu bir işaret yaptı. Marquis ne halde olduğunu anlattı ona. Evde kimseler yoktu. Köleler bıçaklarını çekerek çalıların ardında pusuya yatmışlardı. Geceler bitmek bilmiyordu. "Hayat değil bu," dedi. "Hiçbir zaman olmadı ki," dedi karısı da. "Belki olabilirdi," diye karşılık verdi Marquis. "Sizden ne kadar nefret ettiğimi gerçekten bilseydiniz bana böyle söylemezdiniz," dedi Bernarda. "Ben de hep sizden nefret ettiğimi sandım," dedi Marquis. "Şimdi bunu kesin olarak bilmediğimi görüyorum." Bunun üzerine Bernarda gün ışığıyla içini görebilmesi için kalbinin derinliklerini açtı ona. Babasının onu ringa balıkları ve salamura bahanesiyle nasıl oraya yolladığını, o eski fal bakma hilesiyle onu nasıl aldattıklarını, babası görmezlikten gelirken kendisinin onu baştan çıkarmasına nasıl karar verdiklerini ve ömür boyu eli kolu bağlı tutabilmek için Sierra ve Maria'ya gebe kalmasını, saklayacak o soğuk kanlı ve kesin manevrayı nasıl tasarladıklarını anlattı. Kendisine gönül borcu duymasını gerektiren tek şey, babasıyla birlikte kararlaştırdıkları ve ona fazla acı çektirmemek için çorbasını afyon ruhu boca etmek biçimindeki son sahne için kendinde cesaret bulamamış olmasıydı. "İpi kendi boynuma ben kendim geçirdim," dedi. "Ama pişman değilim. Her şeyin üstüne bir de 7 aylık doğmuş o zavallı yavruyu ya da bütün talihsizliklerimin nedeni olan sizi sevmemi beklemek çok fazla olurdu. Bütün bunların üstüne alçalmasının en son basamağı Judas Iscariote'yi kaybetmesi olmuştu. Onu başkalarında ararken kendini şeker kamışı değirmenindeki kölelerle durdurak bilmeyen bir fuhuşa vermişti. Oysa ilk kez cesaret edebilene kadar ona en fazla tiksinti veren şeydi bu. Fermante olmuş bal ve kakao tabletleri çekiciliğini bozana kadar onları gruplar halinde seçiyor, muz bahçelerinin sınırlarında tek sıra halinde elden geçiriyordu. Sonra her yanı şişip çirkinleşmiş, o kadar bedeni kaldıracak hali kalmamıştı. Bunun üzerine karşılığını ödemeye başlamıştı. Önceleri en gençlere, güzellik ve yeteneğine göre altın benzeri ince pirinç pullarla, sonunda da gücünün yettiklerine saf altınla. Onun doyum bulmaz açlığından kendilerini kurtarabilmek için kitle halinde San Basilio de Palenco'ya kaçtıklarını keşfetmekte çok gecikmişti. İşte o zaman onları bıçak darbeleriyle pekala öldürebilecek kapasitede olduğumu anladım dedi. Tek bir damla gözyaşı dökmeden. Hem yalnızca onları değil, sizi ve kızı da o beleşçi babamı da ve hayatımın içine sıçan herkesi de. Ama artık hiç kimseyi öldürecek halim kalmamıştı. Fundalıkların üzerinden güneşin batışını seyrederek sessizce oturdular. Ufukta uzaklardan bir yerden bir hayvan sürüsünün geçtiği duyuldu ve teselli bulmaz bir kadın sesi gece olana kadar teker teker adlarıyla seslendi hayvanlara. Marky içini çekerek, "Görüyorum ki size gönül borcu duyacak hiçbir şeyim yokmuş," dedi. Hiç acele etmeden kalktı, iskemleyi götürüp yerine koydu. Veda etmeden ve ışık yakmadan geldiği yöne doğru çekip gitti. Aradan iki yaz geçtikten sonra hiçbir yere çıkmayan bir patikanın üzerinde ondan geriye kalan tek şey akbabaların kemirdiği iskeleti olacaktı. Martina Laborde o gün gecikmiş bir işi bitirmek için bütün sabahı nakış işlemekle geçirmişti. Öğle yemeğini Sierra ve Maria'nın hücresinde yedi. Sonra da öğle uykusuna yatmak için kendi hücresine gitti. Akşam üzeri artık nakışın sonlarına vardığında garip bir hüzünle konuştu onunla. Günün birinde bu zincandan çıkacak olursan ya da ben daha önce çıkarsam her zaman beni hatırla dedi. Tek övüncüm bu olmalı. Sierra Maria, gardiyanın Martina'yı hücresinde bulamadığı için avaz avaz bağırarak kendisini uyandırdığı ertesi sabaha kadar anlamadı bu sözlerin ne demek olduğunu. Manastırı köşe bucak araştırmışlar, onun izine bile rastlamamışlardı. Martina'dan alınan tek haber, Sierra Maria'nın yastığının altında bulduğu, onun o süslü el yazısıyla yazılmış bir kağıt oldu. Çok mutlu olmanız için günde 3 kez dua edeceğim. Hala bu beklenmedik olayın şaşkınlığı içindeyken, baş rahibe, yanında yardımcısı ve hazır kuvvetlerden daha başka rahibeler, ayrıca alay bozanlarla donatılmış bir manga muhafızla birlikte içeri girdi. Elini öfkeyle uzatıp, Sierra Maria'ya dokunarak şöyle bağırdı. Suç ortağısın ve cezanı çekeceksin. Kız serbest olan elini, baş rahibi olduğu yere mıhlayan bir kararlılıkla kaldırarak, ''Onları çıkarlarken gördüm.'' dedi. Başrahibe şaşırmıştı. ''Yalnız değil miydi?'' ''6 kişiydiler.'' dedi Sierra Maria. Bu mümkün görünmüyordu. Hem de tek kaçış yolu duvarlarla çevrili avlu olan terastan çıkmış olmaları büsbütün olanaksızdı. ''Yarasa gibi kanatları vardı.'' dedi Sierra Maria kollarını çırparak. ''Terasta kanatlarını açtılar ve uça uça onu denizin öte yanına kadar götürdüler.'' Muhafızların başı dehşet içinde istaroz çıkararak dizleri üstüne çöktü. Kutsal Meryem Ana dedi. Tertemiz günahsız bakire diye hep bir ağızdan tamamladılar ötekiler. Cayetana'nın geceleri manastıra geçirdiğini keşfettiğinden beri, Martina'nın tam bir gizlilik içinde en küçük ayrıntılarına kadar tasarlamış olduğu kusursuz bir kaçıştı bu. Öngörmediği ya da önemsemediği tek şey, herhangi bir kuşkuya yer vermemek için su kanalının girişini içeriden kapaması gerektiğiydi. Kaçma olayını soruşturanlar, burayı açık bulmuşlar, araştırdıklarında gerçeği keşfederek kanalın iki ucunu da hemen ördürmüşlerdi. Sierra ve Maria da inziva bölümünde kapısı asma kilitli bir hücreye nakledilmişti zorla. O gece muhteşem bir mehtabın altında, tüneli örten duvarı yıkmaya uğraşırken, Cayetano'nun yumrukları kan içinde kaldı. Çılgıncasına bir güçle kendinden geçerek Marky'yi bulmaya koştu. Ama kapıyı çalmadan iterek ıssız evin içine girdi. İçerideki ışık dışarıdakiyle aynıydı. Çünkü kireç badanalı duvarlar mehtabın parlaklığından saydam gibi görünüyordu. Ortalığın temizliği, eşyaların düzeni, vazolardaki çiçekler, terk edilmiş evin içindeki her şey kusursuzdu. Menteşelerin gıcırtısı çoban köpeklerini azdırmıştı. Ama Dulce Olivia sert bir emirle onları anında susturdu. Cayetano avlunun yeşil gölgeleri arasında, üzerinde Markiz'in tüniği, saçları bayıltıcı kokular saçan canlı kamelyalarla süslenmiş olarak ışıl ışıl bir güzellik içinde gördü onu. Baş ve işaret parmaklarıyla haç işareti yaparak elini kaldırdı ve ''Tanrı adına söyle kimsin?'' diye sordu. Acı çeken günahkar bir ruh, dedi öteki. Ya siz? Ben Cayetana Dalora'yım, diye karşılık verdi Dalora. Sayın Marquis'e beni bir an dinlemesi için dizlerimin üzerinde yalvarmaya geldim. Dulce Olivia'nın gözleri öfkeyle ışıldamıştı. Sayın Marquis'in bir alçaktan dinleyeceği bir şey yok, dedi. Siz kim oluyorsunuz ki bunu böylesine buyururcasına söylüyorsunuz? Ben bu evin kraliçesiyim. Tanrı aşkına, dedi Dalora, kızıyla ilgili olarak konuşmaya geldiğim Marquis'e haber verin. Ve sözü daha fazla döndürüp dolaşmadan elini göğsüne götürerek şöyle dedi. Onun aşkından ölüyorum. Tek bir söz daha söylerseniz köpekleri salıveririm, dedi Dulce Olivia sinirlenerek. Sonra da kapıyı işaret etti. Çıkın buradan. Öyle otoriter bir hali vardı ki Cayetano onu gözden kaybetmemek için geri geri yürüyerek evden çıktı. Salı günü Abroninsio hastanedeki hücresine girdiğinde Delora'yı acılar içinde geçirdiği uykusuz gecelerin perişanlığı içinde buldu. Ona her şeyi anlattı Delora. Çektiği cezanın gerçek nedenlerinden, hücredeki aşk gecelerine kadar her şeyi. Abroninsio şaşırmış kalmıştı. Sizden her şeyi beklerdim ama çılgınlığın bu kadarını asla, dedi. Bu kez şaşıran Cayetano olmuştu. Şöyle sordu ona. Hiç başınıza gelmedi mi? Hiç gelmedi oğlum, dedi Abroninsio. Cinsellik bir yetenektir, o da bende yok. Onu yatıştırmaya çalıştı. Aşkın doğaya karşıt bir duygu olduğunu, birbirlerine yabancı iki kişiyi mutsuz ve sağlıksız, hem de ne kadar geçici olursa o kadar yoğunlaşan bir bağımlılığa mahkum ettiğini söyledi. Ama Cayetano kulak asmadı ona. Hristiyan dünyasının baskısından olabildiğince uzağa kaçmak onda bir saplantı halini almıştı. Yalnızca Marki bize yasalar yoluyla yardım edebilir, dedi. Dizlerimin üzerinde ona yalvarmak istedim ama evde bulamadım. Onu hiçbir zaman bulamazsınız, dedi Abroninsio. Ona ulaşan söylenti, sizin kızı kötü yola düşürmeye çalıştığınız biçimdeydi. Şimdi görüyorum ki Hristiyan görüş açısına göre haksız değilmiş. Delora'nın gözlerinin içine baktı. Kendinizi mahkum ettirmekten korkmuyor musunuz? Zaten mahkum olduğumu sanıyorum. Ama Ruhul Kudüs tarafından değil, dedi. Delora telaşlanmadan. Onun aşka inançtan daha fazla değer verdiğine inanmışımdır hep. Abroninsio, mantığa kul köle olmaktan yeni azat olmuş bu adamın kendisinde uyandırdığı hayranlığı saklayamadı. Ama ona gerçek dışı sözler vermedi. Hele kutsal mahkemenin işin içinde olduğu böyle bir sırada. Sizinki ona karşı durabilmeniz için size cesaret ve mutluluk veren bir ölüm dini, dedi ona. Benimki öyle değil. Ben esas olan tek şeyin hayatta kalmak olduğuna inanırım. Cayetano koşa koşa manastıra gitti. Güpegündüz servis kapısından girdi ve duanın verdiği güçle görünmez olduğu inancıyla hiçbir önlem almaksızın bahçeyi geçti. İkinci kata çıktı, manastırın iki katını birleştiren çok alçak tavanlı ıssız bir koridoru geçti ve inzivadakilerin yokluk içindeki sessiz dünyasına girdi. Bilmeden Sierva Maria'nın onun için gözyaşı döktüğü yeni hücrenin önünden geçmişti. Zindan bölümüne ulaşmak üzereydi ki, arkasından yükselen bir ses onu durdurdu. Dur! Dönüp baktı. Yüzü peçeyle örtülü bir rahibe ve kendisine karşı kaldırılmış bir haç gördü. Öne doğru bir adım attı ama rahibe İsa'yı koydu aralarına ve ''Vade retro!'' diye bağırdı. Arkasından bir başka ses daha duydu. ''Vade retro!'' ve bir başkası. Sonra bir başkası. ''Vade retro!'' Kendi etrafına defalarca döndü ve ellerindeki haçları kaldırıp bağırarak onu sıkıştıran, yüzleri peçeli, acayip bir takım rahibelerin oluşturduğu bir halkanın ortasında bulunduğunu fark etti. ''Vade retro satana!'' Cayetano gücünün sonuna gelmişti. Kutsal mahkemeye çıkarıldı ve kent meydanında yapılan duruşmada kendisine mezhep sapkınlığı kuşkuları ve halk arasında karışıklıklara, kilisenin içinde de tartışmalara neden olma suçları yüklenerek mahkum oldu. Özel bir affa uğrayarak mahkumiyetini Amor de Dios Hastanesi'nde hasta bakıcı olarak geçirdi. Orada hastalarıyla birlikte yerlerde yemek yiyip uyuyarak ve onların yalaklarında kullanılmış sularla bile yıkanarak uzun yıllar yaşadı. Ama açıkça gösterdiği cüzdama tutulma isteği bir türlü gerçekleşmedi. Sierva Maria onu boşuna beklemişti. Aradan 3 gün geçtikten sonra cin çarpma belirtilerini daha da ciddileştiren bir baş kaldırı patlaması içinde yemeden içmeden kesildi. Cayetano'nun çökmesinden, Fetor Aquino'nun açıklanamaz ölümünden, kendi bilgisini ve gücünü aşan bir bahtsızlığın halkta yarattığı yankıdan alt üst olan psikopos, şeytan kovma ayinlerini onun durumunda ve yaşında bir kimse için akıl almaz bir enerjiyle yeniden üstlenmişti. Ciel ve Maria bu defa kafası usturayla tıraş edilip deli gömleği giydirilmiş olarak değişik dillerde feryatlar ya da cehennem kuşlarının çığlıklarıyla şeytani bir yırtıcılık içinde ona karşı koymuştu. İkinci gün kudurmuş sığırlara özgü korkunç bir böğürtü duyuldu. Yer sarsıldı ve artık Ciel ve Maria'nın bütün cehennem cinlerinin merhametine kalmamış olduğunu düşünmek mümkün değildi. Hücresine geri götürüldüğünde içinde kalmış olabilecekleri kovmaya yarayan bir Fransız yöntemi olarak kutsanmış suyla lavman yaptılar ona. Bu işkence 3 gün kadar sürdü. Bir haftadır yemek yememesine rağmen Ciel ve Maria bir bacağını kurtarmayı başarmış ve psikopusun karnına onu yere deviren bir tekme indirmişti. Bedeni öylesine sıskalaştığından kayışlar onu tutamadığı için kendini kurtarabildiğini ancak o zaman fark edebildiler. Kopan hengame şeytan kovma ayinini yarıda bırakmanın doğru olacağını gösteriyordu. Rahipler meclisinde de durumu böyle değerlendirilmişti ama psikopos razı olmadı. Ciel ve Maria, Cayetano Delaro'ya ne olduğunu, kapıdan aldığı nefis şeylerle dolu sepeti ve doymak bilmez geceleriyle neden geri gelmediğini bir türlü anlayamadı. 29 Mayıs günü daha fazla cesareti kalmayarak Cayetano Delaro'nun bulunmadığı ve bir daha asla bulunmayacağı karlarla kaplı kırlara bakan o pencereyi gördü rüyasında. Kucağında o yedikçe taneleri yeniden çıkan altın renkli bir üzüm salkımı vardı. Ama bu kez onları birer birer değil, son üzüm tanesine kadar salkımdan önce davranma çabasıyla neredeyse soluk almadan ikişer ikişer koparıyordu. Şeytan kovma ayininin 6. seansı için onu hazırlamak üzere içeri giren gardiyan, ışıl ışıl gözleri ve yeni doğmuş bebek teniyle onu yatağında aşkından ölmüş buldu. Tutam tutam güçlü saçları, kazınmış kafasından sanki köpük köpük fışkırıyor, gitgide uzadığı gözle görülüyordu. Kitabın sonu. 20 Ocak 2012. Sayfa 175.